Nisan sabahının herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır. İki hafta kadar bir süredir sizlere ses etmiyorum. Bu iki hafta içerisinde maalesef 6 Şubat 2023 Türkiye depreminin birinci yılını yad etmiş olduk. Bu süreçte de herkesin olduğu gibi benim de bazı travmalarım tetiklendi. O yüzden sessiz kalmayı, biraz içime dönmeyi ve kendimi dinlemeyi tercih ettiğim bir iki hafta oldu. Bu çok travmatik, çok toplumsal bir alan ve tam bir aslında toplumsal yası gerektiren bir mevzu başımıza gelen bu deprem. Daha da 10 yıllar boyunca bu depremin belli ki travmasıyla savaşmak zorunda kalacağız. Umarım sağlıklı bir şekilde yasını, bu travmanın yasının içinden geçebiliriz diye düşünüyorum ve deprem bölgesinde hala hali hazırda zor zamanlar geçirdiğini bildiğimiz yakın uzak insanlardan elbette ki haberdarız. Haberdarım ben de. Hepsine kolaylıklar diliyorum ve utanç duyuyorum kendi adıma. Üzüntü ve utanç duyuyorum kendi adıma. Evet, şimdi biliyorsunuz ki Francis Weller'ın Kederin Vahşi Kıyısı Yenilenme Ritüelleri ve Yas Tutmanın Kutsal Çalışması adlı kitabıyla son 15-20 yılımın yasından bu kitap ve elbette ki başka kitaplar yardımıyla da bilinçli bir şekilde, farkındalıklı bir şekilde son 15-20 yılımın yaşanmış ya da yaşanmamış her şeyinin yasının içinden geçtiğimi sizlere söylemiştim. Yeniden podcast yayınlamaya başladığım 3 bölüm önce ve buna devam ediyorum çünkü bu kitap aman Allah'ım yani gerçekten çok iyi bir kitap ve kitaptan birkaç şey okuyacağım demiştim başlangıçta size ama o kitabı okudukça diyorum ki bunu da podcast'ta okumam gerekiyor, bundan da haberdar olmaları gerekiyor. Farkındaysanız hala yasın 5 kapısı olarak söz ettiğim o 5 kapıya ulaşamadım dahi okurken, yani sizlere okurken. Fakat yine de yavaş yavaş gitmekte fayda var diyorum. Ve bugün ruhun makamına giden ve oradan geri gelen yol adlı bölümünden birkaç okuma yapacağım. Tamamı değil, birkaç okuma yapacağım. Bir sonraki bölümde yasın 5 kapısından, aslında Francis Weller artık buna 6 kapı diyor, onlardan da söz edip özellikle ikinci kapı olan içimizde sevgiyi tanımamış yerlerin yası bölümünü okumak istiyorum size. Çünkü bence bireysel olarak kayıp ve ölüm dışında en çok kendi hayatımızda farkında olmasak da bunun travmasını çok yaşıyoruz. Yani içimizde sevgiyi tanımamış yerler. Çocukluğumuzla çok alakalı bir konu bu ve bunun farkına vardığımızda ve bunun yasını tutmaya cesaret ettiğimizde hayatımız çok daha yaşanır hale gelecek, çok daha nefes alabilir hale ve yaşıyor hale geleceğiz gibi düşünüyorum. Dolayısıyla o bölümü de sizlere ayrıca sunmayı çok istiyorum podcastlerde ve Nisan sabahı podcast başlıyor. Ruhun makamına giden ve oradan geri gelen yol. Francis Weller bu bölümde diyor ki yasla çalışmak ruhla çalışmaktır. Yasla çalışmak ruhla çalışmaktır. Ve bölümün başlangıcında Jung'dan bir alıntı yapmış zaten. Jung da burada demiş ki yasını kucakla çünkü ruhun öyle büyüyecek. Bu bölümde atölyesinden söz etmiş başlangıçta Prenses Valera. O kısmı okumayacağım. Şuradan itibaren başlıyorum. Diyor ki psikoterapist ve sinir bilim uzmanı Linda Graham Kendine Gelmek adlı kitabında bağlanmanın ve aidiyetin esnek dayanıklılığı nasıl beslediğini ortaya koyar. Bağlanmanın ve aidiyetin esnek dayanıklılığı nasıl beslediği. Bağlantı duygumuzun kriz ve stres anlarında içsel durumlarımızı düzenleme ve becerimizi nasıl etkilediğini anlatır. Şöyle der, uyumlanmış ve empatik bir kişi tarafından görülüp, anlaşılıp kabul edildiğimizde hakiki bir kendini kabul etme duygusuyla dolar, kendimizi derinden gelen bir iyilik halinde buluruz. Dünyaya cesurca atılmak ve hayatın zorluklarıyla başa çıkmak adına ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri geliştirmek için yeterince güvende, yeterince güçlü ve yeterince emin hissederiz. Aidiyet duygusu anonim kalma ve kendini soyutlama hislerinin belirginleştiği bu zamanlarda bize sunulan çok ihtiyaç duyduğumuz bir ilaçtır. Aslında aidiyet kalbi yaşamın kaçınılmaz güçlüklerinin çoğundan korur demiş Frances Weller. Burada şöyle bir araya girmek istiyorum. Bilirsiniz daha önceki podcastlerde de yayınlamıştım. Kurtlarla koşan kadınlarda şu bildiğimiz meşhur bildiğimiz çirkin ördek yavrusunun masanın bir analizi vardır ve orada Clarissa Pinkola Estes aidiyet duygusunu aslında ait hissedememeyi dışlanma temasını işler. O, yani çirkin ördek yavrusu masalının analizini aslında dışlanma temasıyla işler. Yani ait hissedememe. Ve dışlanma, ait hissedememenin o çirkin ördek yavrusunu ne hale getirdiğini görürüz bu masalda da analizde de. Ben de kendim söz konusu olduğunda çirkin ördek yavrusu olarak hep böyle çirkin ördek yavrusu masalıyla çok özdeşleştiğimi bireysel olarak hep söylerim, bilirsiniz. Aslında aidiyet duygusu, yani ait hissedememek aslında öyle çok... Yani ben hiçbir yere ve hiç kimseye ait hissedemiyorum demek aslında iyi bir şeyden söz etmek değil. Bu aslında çok acı ve çok yası gerektiren bir şey. Aslında benim bu son 15-20 yıldaki yasımın içinden farkındalıkla geçmeye çalıştığım bu günlerde en büyük yasım bu aidiyet problemim. Onu söyleyebilirim. Yani önceleri çirkin ördek yavrusu masalı analizini okuduğum ait hissedememenin ne demek olduğunu, nasıl bir his olduğunu bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım, evet. Fakat bunu öyle hani çok çok özenilecek bir şey gibi anlatmaya çalışmamıştım oysa ki. Yani burada da aslında şimdi okuyacağım bölümde Frances Weller aidiyet duygusunun ne kadar önemli olduğunu sürüyor ve çok da haklı. Diyor ki aidiyet duygusu anonim kalma ve kendini soyutlama hislerinin belirginleştiği bu zamanlarda bize sunulan çok ihtiyaç duyduğumuz bir ilaç. Aslında aidiyet kalbi yaşamın kaçınılmaz güçlüklerinin çoğundan korur. Kalbi korur derken bu arada sadece metaforik anlamda söz etmiyor burada Frances Weller. Şimdi vereceğim örnekte göreceksiniz. Bu gerçeğin toplumsal düzeyde inanılmaz bir örneği Pennsylvania'nın Rosetta kasabasındaki bir İtalyan-Amerikan madencilik topluluğu üzerine yapılan uzun soluklu bir çalışmadan gelir. Araştırmacılar bu kasabadaki kalp hastalığı oranının çevredeki topluluklardan önemli ölçüde daha düşük olmasının sebebini merak ediyorlardı. Sigara içme oranları, egzersiz ve beslenme alışkanlıkları, tıbbi hizmetlerin ulaşılabilirliği ve genetik faktörleri araştırdılar ama hepsi nafileydi. Bunların hiçbirisi farkın sebebini açıklayamadı. Çalışmada 1935 ile 1985 yılları arası ölüm belgeleri incelendi. İlk 30 yıl boyunca Rosetto ve çevresindeki topluluklar arasında belirgin bir fark vardı. Ancak 1960'larda kültürel kargaşa ülkede hızla yayılırken küçük topluluk içindeki köklü kalıplar da değişmeye başladı. İnsanlar hayatı ve yemekleri, ritüelleri ve gelenekleri paylaşmanın norm olduğu, çok kuşaklı evlerde yaşamak yerine şehrin kenar mahallelerinde tek ailelik konutları tercih eder oldular ve genç erkekler ve genç kadınlar daha büyük şehirlerde heyecan bulmak için evden ayrıldılar. Bağlantının ipleri yıprandıkça kalp için koruyucu etkiler de yıprandı. Hastalık oranları arttı ve hatta komşu topluluklardan daha yüksek hale geldi. Bu insanları aslen kalp hastalığından koruyan tek şey aidiyetti. Artık Rosetto etkisi olarak anılan kalbi kırık tabirini daha derinlemesine anlamaya başladık. Linda Graham genellikle aşk hormonu olarak adlandırılan oksitosin hormonunun birisi tarafından dokunulduğumuzda ve kucaklandığımızda ya da bizi umursayan biriyle ilişki kurduğumuzda nasıl salındığını anlatıyor. Gerçek bir topluluk bedeni ve ruhu iyileştirir. Gerçek bir topluluk bedeni ve ruhu iyileştirir. Dünyayı tüm güçlüklerine karşı kucaklamaya ve yası psişelerimizin ve bedenlerimizin içinden geçirmeye devam edebilmek için yaşamlarımızda ağırlama çemberleri yaratmalıyız. Böylelikle hayatın tadına varabiliriz. Modern psikolojide uyumlanma ve bağlanma terimleri kullanılır. Kullanılan dil bir parça soyut ve klinik hale büründü ama bunun anlamı zor zamanlara nezaket ve şefkatle karşılık vermemize ve aynı zamanda hayatta olmanın salt coşkusunu kutlamamıza yardımcı olmak için beden ve ruhta temasa ihtiyacımız olduğudur. Maddeye ve öze sahip olduğumuzu, dünyada yer kapladığımızı, kelimenin tam anlamıyla önemli olduğumuzu hissetmek için bu deneyimlere ihtiyacımız var. Bunu algıladığımızda derin ve kalıcı bir ilgiye layık olduğumuzu ve karşılığında keder ve acı zamanlarında şefkatli kalplerimizi başkalarına sunabileceğimizi hissederiz. Kim olursak olalım, başka birinin yüreklendirici dokunuşuna ihtiyacımız var. Kim olursak olalım, başka birinin yüreklendirici dokunuşuna ihtiyacımız var. İçe dönük olanlarımız bile zaman zaman hassas dertlerimize duyarlı bir şekilde kulak verebilecek bir dostumuzun veya bir partnerin özverili ilgisine gereksinim duyarız. İçe dönük olanlarımız bile. İfade edilmemiş kederlerimiz ve sıkışıp kalmış kayıp hikayelerimiz kimsesiz bırakıldığında ruha erişimimizi engellerler. Ruhun iç odalarına özgürce girip çıkabilmek için önce yolu açmalıyız. Bu, kederden bahsetmek için anlamlı yollar bulmayı gerektirir. Yaz toprakları ağırdır. Sözcüğün kendisinin bile taşıdığı bir ağırlık var. Yaz, grief, Latince ağır anlamına gelen gravis sözcüğünden gelir ve grave, vahim, gravity, ağır başlık, ağırlık, ciddiyet, vehamet ve gravid, gebe sözcüklerini de buradan elde ederiz. Dünyanın ağırlığını onurlu bir duruşta taşıyabilen bazı insanlardaki bir özellikten bahsetmek için gravitas, vakar sözcüğünü kullanırız. Ve de öyle olur. Yasımızı onurla taşımayı öğrendiğimizde vakarlı oluruz. Zaman zaman yas bizi en çıplak halimize doğru küçülten bir yere davet eder. günü karşılamakta, en küçük görevleri yerine getirmekte ve başkalarının selamlarını almakta bile zorlanırız. Dünyaya yabancılaşmış hissederiz ve yemek yemek, uyumak ve öz bakım gereksinimlerimizi ucu ucuna idare ederiz. Yoğun yaz zamanlarında insana başka bir mevcudiyet katlar. Mütevazi ve dize gelmiş bir hal kaplar. Yere yakın yaşarız. Kederin ağırlığı kemiklerimizin derinliklerinde hissedilir. Önemli bir kaybın ardından yasın başlaması günlük ritmimizde bir değişikliğe ön ayak olur. Bazı kültürlerin küllerin içinde yaşama zamanı diye adlandırdığı bir döneme gireriz. Küllerin içinde yaşama zamanı. Kadim İskandinav kültürleri arasında kayıpla başa çıkmaya çabalayanların günlerini bir uzun evin ortasına hizalanmış ateşin yanında geçirmesi yaygındı. Uzun ev dediği şey de şu. İngilizcesi long house diye geçiyor. Viking çağı İskandinav ülkelerinde insanların yıl boyunca yaşadığı ve evcil hayvanlarının da kış aylarında onlara katıldığı, yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve 8 metre civarı genişliğinde uzun dar evler, bir yıl boyunca kalıyorlar bu evlerde. Uzun evler gemi benzeri bir anahat oluşturacak şekilde eğimli duvarlara sahip olurdu. Evin ortasındaki uzun ve dikdörtgen ocakta yakılan ateşte ise yemekler yapılırdı. Kadim İskandinav kültürleri arasında kayıpla başa çıkmaya çabalayanların günlerini bir uzun evin ortasına hizalanmış ateşin yanında geçirmesi yaygındı. Çok acayip. Yasın onları götürdüğü yeraltı dünyasından tamamen geçtiklerini hissedene kadar bu fiziksel ve psişik alanı meşgul ederlerdi. Kül geride kalana, bir zamanlar var olanın en çıplak suretine konuşur. Kül geride kalana, bir zamanlar var olanın en çıplak suretine konuşur. James Hillman, kül nihai küçülmedir. Diğer her şey eridikten sonra kalan çıplak ruhtur. Kül son gerçektir diye yazmıştır. Kederli ruh, diğer tüm düşüncelerin ve meselelerin küle dönüştüğü yere getirilmiştir ve kendini küçülmüş hisseder. Küllerdeki bu kutsal mevsim, kadim İskandinav topluluğunun insanlarından birinin yiyecek toplama, çocukları besleme ve tarlalara bakma gibi günlük hayata paralel ama ondan ayrı bir dünyaya girdiğini kabul etmesinin yoluydu. Genellikle bir yıl veya daha fazla süren bu zaman boyunca onlardan çok az şey beklenirdi. Kişinin görevi yas tutmak, kayıplarının külleri içinde yaşamak ve bu zamanı kutsal saymaktı. Bu kara kara düşünme zamanıydı. Kaybın acı izlerini sindirmek ve metabolize etmek için derin bir içsel süreçti. Zamanın dışında bir zamandı. Keder ve boşaltma yerine doğru bir yeraltı yolculuğuydu. Bu misafirlikten kim geri döndüyse küllerin içindeki bu çalışmayla değişmiş ve derinleşmişti. Hakikaten de gerçek bir yas tutma işine girişen herkes karanlıkta toplanan gravitas, vakarla ve bilgelikle geri döner. Bu kadınlar ve erkekler artık bizim bilge büyüklerimizdir ve büyük zorluk zamanlarında köyü ayakta tutacak olan onlardır. Bu yas tutma alanının kayıpla karşı karşıya olan bir kişi için ne yaptığını hayalinizde bir canlandırın. Keder bölgesine girmek, insana onunla çalışmak, sınırlarını ve dokularını keşfetmek ve kayıp ortamına aşina hale gelmek için esaslı bir izin bahşeder. Yasa adanmış bu zaman üzerine kafa yorduğumuzda zihinlerimiz buna karşı argümanlarla hızlıca yanıt verebilir. Bu kendi rahatına aşırı bir düşkünlük diyebilir zihinlerimiz. Orada takılıp kalabilirsin diyebilir. Bunu çoktan bitirmiş olmalıydım diyebilir. Ancak esas olan şey şu ki bu kültürel pratikler insanların yas tuttukları zamanlarda ihtiyaç duyduklarını ele almak için yüzyıllar içerisinde geliştirilmişti. Yas tutanlara zaman tanımanın bir hikmeti vardır. Yahudi geleneğine göre matemli kimselere kayıplarıyla ilgilenmeleri için bir sene verilir. Yas tuttuğunuzu başkalarına bildirmek için uzun süre siyah giyinme veya siyah kol bandı takma geleneği kültürümüzde çok yakın zamana kadar yaygındı. Bu küller içinde yaşama zamanını hep birlikte onurlandırdığımızda ölümle ve kayıpların yeraltı dünyasıyla derinleşmiş bir ilişkiyi davet etmiş oluruz. Kayıpla bağlantı kurarız ve karşılığında yaşayan dünyayla bağımızı canlı ve ayakta tutarız. Kayıpla bağlantı kurarız ve karşılığında yaşayan dünyayla bağımızı canlı ve ayakta tutarız. Bu iki durum birbirinin aynası. Ölüm gerçeğini de barındırması gereken büyük yaşam döngüsünün hatırlatıcılarıdır. Kültürel tarihçi ve Şehrin Kapılarındaki Çılgınlık, Amerikan Masumiyeti Efsanesi kitabının yazarı Barry Spector, bir yakınımızın ölümünün ardından duygusal olarak kapanma ihtiyacımızı hatırlatır. Bu duruma erişmeye yardımcı olmada ritüelin rolüne özellikle odaklanır. Şöyle der: kapanma tüm geçişlerde önemlidir. Ancak bir ölümden sonra ölenler için olduğu gibi kalanlar için de geçiş törenleri vardır. Ritüel sorumluluklarının tamamlanması hayatta kalanları yaşamın yeni bir evresine taşır. Ancak geride kalanlara yas tutmak için yeterince zaman tanınmadığında yaralar çok erken kapanır, enfekte olarak kalır ve asla iyileşmez. Francis Fowler burada kendi yorumunu katmış, demiş ki ancak geride kalanlara yas tutmak için yeterince zaman tanınmadığında yaralar çok erken kapanır, enfekte olarak kalır ve asla iyileşmez. Ölülerle ve yaşayanlarla ilgilenmek için yeterli bir yas mevsimine gereksinim duyarız. Böylece gündüz dünyasında yerimizi geri kazanırız. Kaybımıza eğilirken küllerde yeterince zaman harcamazsak keder mutasyon geçirerek depresyon, kaygı, donukluk ve umutsuzluk semptomları olarak kendini gösterir. Yas sürecinde ruhun ihtiyaçlarını onurlandırmalıyız. Burası müthiş önemli. Diyor ki kaybımıza eğilirken küllerde yeterince zaman harcamazsak keder mutasyon geçirir. Depresyon, kaygı, donukluk, umutsuzluk semptomları olarak kendini gösterir diyor. Yani burada ritüelin öneminden söz etmiş. Ritüel, yas ritüeli. Mesela bizim kültürümüzde, geleneklerimizde biri vefat ettikten sonra onun bir yedisi vardır, sonra bir kırkı vardır, değil mi? Yani bunların hiçbiri aslında, yani burada Francis Weller Yahudilerin geleneklerinden söz etmiş ya da Hristiyanların geleneklerinden söz etmiş ama aynı zamanda yani her dinde, her kültürde bu gelenek aslında var. Yani şu an aslında küçümsediğimiz ya işte şöyle dediğimiz, mesela genelde şöyle şikayet ederiz. İşte ya bu ölü evinde, yas evinde neden bu kadar böyle insanlar yiyorlar, içiyorlar? Neden bu kadar toplanıyorlar, sohbet ediyorlar? Aslında bunların hepsi yemek, içmek, sohbet, bazen kahkaha, Hepsi yasın bir parçası, yasın ritüelinin bir parçası. Yani insanlar, İskandinavlar düşünsenize, yani bir yıl boyunca dikdörtgen bir evin içine girip orada yiyip içip evcil hayvanlarını da alıp, yani zamanlarını minimum şekilde ama maksimumda da yasla geçirerek zaman harcıyorlarmış. Yani bu ne 7 gün ne 40 gün, yani bir yıldan söz ediliyor. Dolayısıyla yas evlerinde, cenaze evlerinde bu tarz ritüelleri tabii ki günümüzde bazen saçma bulduğumuz olabiliyor ama hepsi aslında bir ritüel. Ve diyorlar ki hepsi yas için, yasın içinden sağlıklı geçebilmek için o ritüelleri uygulamamız gerekiyor. Yoksa sonra yara çok çabuk erken kapanıyor, enfekte oluyor. Enfekte olunca ne oluyor? Bu sefer depresyon olarak, donukluk olarak, umutsuzluk olarak, kaygı olarak aslında bize geri dönüyor. Bundan söz ediyorlar ve müthiş önemli. Ritüeller, aslında o kadim gelenekler, her toplumdaki o kadim geleneklerin hepsinin bir sebebi var. Yaz tutmak aynı zamanda hatıralarla ve o hatıralara ve duygulara tanıklık etmekle yakından bağlantılıdır. Freeman House Zarif kitabı Totem Somon Balığı kitabında şöyle der. Kadim dillerin birinde hatıra sözcüğü mindful, farkında anlamına gelen bir sözcükten, bir diğerinde bir tanığı tanımlayan bir sözcükten ve bir başkasının kökünde ise yas tutmaktan türemiştir hatıra sözcüğü. Farkındadan türüyor bir dilde, bir başka dilde tanık olmaktan, bir tanığı tanımlamaktan, bir başka dilde de yas tutmaktan türemiş hatıra kelimesi. Bilinçli bir farkındalıkla tanıklık etmek, kaybedilenin yasını tutmaktır. Hatıra. Yasın niyeti ve amacı budur. Bilinçli bir farkındalıkla tanıklık etmek, kaybedilenin yasını tutmak. Yas hem neyin kaybedildiğini tasdikler, hem de hatırlanması gerekeni unutmamamızı sağlar. Dünyanın dört bir yanındaki yerlerde insanların başına gelenleri topluma hatırlatmak için anıtlar inşa edilmiştir. Bunlar matem tutma ve anma yerleridir. Yaralı Diz Katliamı, Ruanda Soykırımı Anıtı, Vietnam Gazileri Anıtı ve Holokost Anma Müzesi bize ortak kayıplarımızı hatırlatmak için yasın somut bir hal aldığı yerlerdir. Bazı kederler halledilip bir kenara konulmak için değildir. Bazı kederler halledilip bir kenara konulmak için değildir. Bazen yas bir halkın bir daha böylesi bir acıya katlanmak zorunda kalmaması için taşıması gereken şeyi tutmamıza yardımcı olur. Bir halkın bir daha böylesi bir acıya katlanmak zorunda kalmaması için taşıması gereken şeyi tutmamıza yardımcı olur diyor. Aklıma direkt 6 Şubat depremi geldi yine. Mary Watkins ve Helen Schulman adlı psikologlar sosyal adaletsizlik ve şiddetle ilgili çalışmalarında kefareti mümkün olmayan yas fikrini araştırırlar. Kefareti mümkün olmayan yas, sosyal adaletsizlik ve şiddetle ilgili çalışmalarda. Kefareti mümkün olmayan yas. Kefareti mümkün olmayan yas, bazı kayıpların kum tabakası gibi hafızamızın dibine doğru çökmesine asla izin verilmemesi gerektiğini kabul eder. Bazı kayıplar, mesela sonsuza kadar susturulmuş kültürler, yok olmuş türler ve tüm toplulukları ve kültürleri etkileyen travmatik olaylar ortak hafızamızda mevcut tutulmalıdır. Yani unutulmamalıdır. Bunlar kefareti mümkün olmayan yaslardır diyor. Bu durumlardaki yas tutma deneyimi geçmişle işini bitirip normal hayata dönmeyi amaçlamaktan ziyade geçmişin onu ısrarla takip eden, pardon, geçmişin onu ısrarla inkar eden, şu anın içinden kayıp gitmesini engellemek içindir. Geçmişin onu ısrarla inkar eden şu anın içinden kayıp gitmesini engellemek için. Yani bazı kefareti mümkün olmayan yaslar var. Toplumsal yaslar, sosyal adaletsizlik ve şiddetle ilgili yaslar. Mesela bu 6 Şubat depremi asla unutulmaması gereken bir yas. Asla unutulmaması gereken bir anı. Yas ile hafıza arasında doğrudan bir ilişki vardır. Zamanımızın amnezisine karşılık vermek için kaybın yüzüne bakmaya ve onu yakınlarda tutmaya istekli olmalıyız. Amnezisi. Amnezi. Bu şekilde kayıpları onurlandırabilir ve hayatlarımızı onların bitmemiş hikayelerin taşıyıcıları olarak yaşayabiliriz. Bu kadim bir düşüncedir. Ölülerle nasıl ilgilendiğimiz, yaşayanlarla nasıl ilgilendiğimiz kadar önemlidir. Ölülerle nasıl ilgilendiğimiz, yaşayanlarla nasıl ilgilendiğimiz kadar önemlidir. Ölüp gitti dememek lazım yani. Hızlı unutan, gelecek odaklı kültürümüzde bizden önce gitmiş olanları, tüm yaşam şekilleri ve usulleriyle gözden çıkarmak kolaydır. Yine de toplu konut alanları için açılmış meşe bozkırlarından, alışveriş merkezleri için doldurulan bataklıklara kadar hepsi atalarımızdır, hepsi. Ölüler aramızdadır ve onları unutmamalıyız. Yas, kayıpları kabul etmemize ve bu acı hatıralara topluluk olarak alan tutmamıza yardımcı olur. Bu hayatta kimse acıdan kaçamaz. Hiçbirimiz kayıp, acı, hastalık ve ölümden muaf değiliz. Bu temel deneyimler hakkında nasıl oluyor da bu kadar kıt bir anlayışa sahibiz? Nasıl oluyor da yası hayatlarımızdan ayrı tutmaya çabaladık ve onun varlığını mesela cenaze gibi en bariz zamanlarda sadece gönülsüzce kabul ettik? Stephen Levine şöyle diyor. Tecrit edilmiş acının çıkarabildiği bir sesi olsaydı, atmosfer sürekli uğulduyor olurdu. Tecrit edilmiş acının çıkarabildiği bir sesi olsaydı, atmosfer sürekli uğulduyor olurdu. Bizi yavaşça aşağı çeken şey, bir ömür boyu birikmiş kayıplardır. Reddedildiğimiz zamanlar, rahatlık ve sevginin besleyici dokunuşlarından koptuğumuzu hissettiğimiz yalnızlık anları, bunlar hep kayıp. Bu kalpte yer eden bir ağrı, bizi kayıp zamanlarına geri çağıran sönük bir yankıdır. Geri çağrılırız, bir şeyleri düzeltmek için değil, başımıza gelenleri kabul etmek için. Yas, kaybı onurlandırmamızı ve bunu yaparken şefkat kapasitemizi derinleştirmemizi ister. Ama yas ifade edilmeden kalındığında sertleşir ve taş kadar katı hale gelir. Biz de sertleşiriz ve ruhumuzda ritim içinde hareket etmeyi bırakırız. Öte yandan duygularımızın tümüyle temas halinde olduğumuzda isimden çok fiil oluruz. Bir şeyden ziyade bir eylem. Ancak yasımız durgunlaştığında bir yere sabitleniriz ve hayatın akışıyla hareket edip dans edemeyiz. Yas, dansın bir parçasıdır. Dikkatimizi vermeye başladığımızda yasın bilincimizden asla uzak olmadığını fark ederiz. Günlük hayatımıza birçok yoldan nasıl girdiğinin farkına varırız. Yas, uyanınca bizi selamlayan hüzünlü ruh halidir. Günü sessiz tonlarda gölgeleyen melankolidir. Zamanın geçtiğini, günlerimizin yavaşça boşaldığını fark etmektir yaz. Bir yakınımız öldüğünde ebeveynimiz, partnerimiz, çocuğumuz veya çok sevdiğimiz evcil hayvanımız. İçimizi dağlayan acıdır yaz. Hayat koşullarımız beklenmedik olaylarla paramparça olduğunda insanı allak bullak eden kederdir yaz. Telefon çalar ve bir biyopsi haberi gelir. Bir bakarız ki işsiz kalmışız. Ve ailemizi nasıl geçindireceğimizi bilemez bir haldeyiz. Ya da partnerimiz bir gün evliliğin bittiğine karar verir. Ayağımızın altındaki zemin şiddetli gümbürtülerle açılırken yere yığılırız. Yaz bizi kucakladığı gibi karanlık toprağa kaçınılmaz dönüşümüzü hatırlatırcasına yere devirir. Yaz tarafından resmen yere seriliriz. Gölgelerin ve tuhaf görüntülerin ortaya çıktığı dünyanın yüzeyinin altına indiriliriz. Yer altına. Hareketlerimiz artık gündüzün aydınlığındaki varoluşumuza benzemez. Yaz dünyamızın sağlamlığını delip geçer. Sabit yıldızların, tanıdık manzaraların ve bilindik istikametlerin kesinliğini paramparça eder. Bütün bunlar bir kayıpla, bir nefeste sarsılabilir ve sarsılacak. Bu yerde her şey yavaş ilerler. Zaman, beden, düşünce, her şey. Yaz sanki hiç geçmeyecekmiş gibi hissettirir. Bu bize büyük bir korku getirir. Bu keder evinin son istirahat yerimiz olacağından, günlerimizin her zaman bulutlu, her zaman gri ve taşıdığımız hüzünle donuk kalacağından endişe duyarız. Sanki belirgin bir yön olmayan, yavaş bir yürüyüşteymişiz gibi hissederiz. Neyse ki yaz bizi nereye götüreceğini iyi bilir. Ruha doğru bir hac yolculuğundayızdır. Ruha doğru bir hac yolculuğu. Öncelikle yükselişe kıymet veren bir kültürde inişi onurlandırmak güç bir iştir. Yükselen şeyleri severiz biz. Borsalar, gayri safi milli hasıla, kâr marjları. Bir şeyler aşağı düşmeye başlayınca kaygılanırız. Psikolojide bile gelişmeye, her zaman daha iyi olmaya ve sıkıntıları aşıp ayağa kalkmaya doğru yanlı bir önerme vardır. Gelişme ve entegrasyon gibi kavramları baş tacı ederiz. Bunlar kendi içlerinde iyidir. Ama ruhun işleyiş yolu öyle değildir. Unutmayalım ki psişe doğanın temelleri tarafından şekillenmiş ve orada kök salmıştır. Böyle olunca psişe çürüme ve ölüm dönemleri olduğu gibi durma, gerileme ve hareketsizlik dönemleri de geçirir. Bu vakitler ruhu derinleştiren çok şey olur. Bize gösterilen tek şey yükseliş imgeleri olduğunda iniş zamanlarını patolojik olarak yorumlamak durumunda kalıyoruz. Sanki bir şekilde başarısızlık hissi gibi. Şair ve yazar Robert Bali'nin alaycı bir şekilde belirttiği gibi, toplum bu kadar kararlı bir şekilde alışveriş ve eğlence merkezlerinde ölümün, şekilsizliğin, hastalığın, deliliğin, uyuşukluğun veya sefaletin olmadığına inandırıldığımız bir dünya yaratmaya çalıştığında şeylerin kor yanını nasıl görebiliriz? Disneyland demek kül yok demek demiş Robert Bailey. Disneyland demek kül yok demek. Kayıp dönemlerinin kaçınılmaz olduğunu ve sahiden gerektiğini görebildiğimizde bu anlarla ilgilenebilir ve hem iyi yaşama hem de acıyı güzel ve nihayetinde kutsal bir şeye metabolize etme sanatlarını geliştirebiliriz. Yasın güzelliğe yol açtığını hayal etmek garip gelebilir. Ama gözyaşlarını yeni akıtmış, önümüzde çıplak ve arınmış bir halde duran birinin parlayan yüzünü bir anlığına hayal edin. Botticelli'nin Venüs'ü veya Michelangelo'nun Davut heykeli kadar güzel birini görüyorsunuzdur. Yas ve ıstırabın derinliklerine adım atmak biraz ürkütücü geliyor. Ama yine de ruhu geri kazanma yolculuğunda yas sunağında vakit geçirmekten daha uygun bir yol bilmiyorum. Yasla bir miktar samimiyet olmadan hayatımızda başka herhangi bir duygu veya deneyime sahip olma kapasitemizden büyük ölçüde ödün vermiş oluruz. Karanlık sulara doğru yapılan bu inişe güven duymak kolay değil, evet. Yine de bu inişi başarılı bir şekilde yapıp geri gelmediğimiz sürece yalnızca böylesine derin bir deneyimden kazanılabilecek güçlenmeden yoksun kalırız. Yaz kuyusunun orada ne buluruz? Gözlerimizi ıslatan ve yüzlerimizi gözyaşı pınarlarına çeviren nemi ve karanlığı, unutulmuş ataların bedenlerini, terk edilmiş hayalleri, ağaçların ve hayvanların eski kalıntılarını buluruz. Bizden önce gelmişleri ve kısa bir süreliğine armağan edildiğimiz bu hayattan ayrılma vaktimiz geldiğinde, bizi hepimizin bir gün geri döneceği yere götürme gücüne sahip olan şeyleri buluruz. Bu iniş, yeryüzünün yaratıkları olarak varoluşumuza bir geçittir. Böylece bu bölümün de sonuna geldik. Francis Weller diyor ki, yas içindeki bir insan kadar hakiki olan çok az şey vardır. Ve yasın bazı dönemlerini okyanus dalgalarına benzetiyor Francis Weller. Diyor ki, yas kederlerin dalga dalga vurmasıdır yani. Kederin vahşi kıyısı ya zaten kitabın ismi de. Kederler dalga dalga vuruyor. Dalga dalga vuruyor yas döneminde. Yas budur diyor. Önemli olan o dalgalarda dalgalara karşı cesur olmamız. Ve bu bölümde aidiyetten çok söz etti. Aidiyet kalbi yaşamın kaçınılmaz güçlüklerinin çoğundan korur dedi Francis Weller. Ve yasla ilgili şunu önerdi. Yas tek başına olma zamanı değildir. Bu bir topluluk işidir. Bir köy önermesinde bulundu. Köy. Bir köyümüz olmalı. Bir topluluğumuz. Bu yüzden ritüelleri ve aslında bu ritüellerin önemini, topluluğun önemini aslında gerçek bir topluluğun bedeni ve ruhu nasıl iyileştirdiğini hatırlattı bize. Ben bu bölümü çok önemli buluyorum. Çok etkilenerek okudum. Bir sonraki bölümde yasın ikinci kapısından söz etmeye niyet ediyorum. İçimizde sevgiyi tanımamış yerlerin yası. Nisan sabahından bu bölümde bu kadar. Daima merkezinizde kalın ve alanınızı koruyun. Hoşça kalın.